Bugünkü vaaz metni Yuhanna İncili'nin 12. bölümünde yazılmıştır. Sadece iki ayet var, 23. ve 24. ayet. Ayağa kalkılır, Rabbin sözünü kulak verelim. İsa, insan oğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Ya Rab bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Bizim kilisemizde bugün Mesih İsa'nın nurlu görünümü denilen bir pazar günü kutlamaktayız. İsa, insan oğlunun yüceltileceği saat geldi dedi. İlk olarak ben birkaç kelime saat ile ilgili söylemek istiyorum. Siz galiba hadila bilirsiniz, Yuhanna İncili'nin 2. bölümünde yazılmış olan düğünde ne oldu? Biraz okuyacağım. 3. gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa'yla öğrencileri de düğüne çağırmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya, "Şarapları kalmadı," dedi. İsa, "Anne, benden ne istiyorsun?" "Benim saatim daha gelmedi," dedi. Annesi hizmet edenlere, "Size ne derse onu yapın," dedi. İsa annesine, "Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi," dedi. İsa, babasının ona belirdiği ve buyurduğu yolda yürümek istedi. Ve bu yüzden annesine bunun gibi bir cevap verdi. "Benim saatim daha gelmedi." Söz konusu saat ne demek? Demek ki Mesih'in çarmıha gerileceği, dirileceği ve köye alınacağı zamandır. Ve bu saat o zaman daha gelmemiştir. Aynı şekilde İsa Yahudilerin çardak bayramında kardeşlerine cevap verdi. Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona, "Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git," dediler. Öğrencilerin de yaptığı işleri görsünler. Çünkü kendini açık satanmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyordu. İsa onlara, "Benim zamanım daha gelmedi," dedi. "Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum." İsa bayrama gitmeyeceğini söylemiyordu. Kardeşlerin önerdiği nedenle ve zamanda değil. Babanın isteğine uygun olan şekilde ve zamanda Yeruşalim'e gidecekti. Bu olayda da İsa, saatim henüz gelmediğini göstermek istedi. Ama bugünkü okuduğumuz vaaz metninde İsa diyor ki, "Saatim geldi." Şimdi 20. ayetten itibaren birkaç tane ayet okuyacağım. Bu metindeki bağlamda daha iyi anlayalım diye. Aslında 12. bölümünden 19. bölümünden sona kadar İsa'nın ölümünden önceki son haftasından bahsediyor. Okuyacağım 20. ayetten itibaren. Bayramda, yani Fesih bayramı ile ilgili. Bayramra tabimak üzere Yeruşalim'i gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celili'nin Beytsara kentinin olan Filipus'a gelerek Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus'a gidip İsa'ya haber verdiler. İsa, insan oğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikse yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Bazı Grekler İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Çok iyi bir şey budur, değil mi? İsa'yı görmek istediler. İsa'ya gelen Grekler idiler. Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e geldiler. İlk olarak Filipus'a gittiler. Niçin Filipus'a geldiklerine dair hiçbir açıklama verilmiyor. Belki adının Grek olması veya Celile'nin Beytsara kentine olması. Ama açıklama yok burada. Ama fark etmez. Ama ricaları gerçekten soylu idi. Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz. Yüreğinde bu içten arzuya sahip olan hiç kimse ödülsüz geri çevrilmez. Filipus ve Andreas şimdi beraber İsa'ya haber verdiler. O zamanki Yunan felsefelerinin fikrimi kendini kurtar idi. Kendini kurtar idi. İsa'nın durumu tehlikeli olduğunu belki anladı da. Veya Grekler de belki İsa'dan bir belirti veya başka olağanüstü bir şey görmek istiyorlarmış. Ama onların düşüncelerini iyice bilerek İsa'nın söylediklerini onlar içinde çok uygun idi. İsa dedi, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikse yalnız kalır ama ölürse çok ürün verir. Bu konu ile ilgili Pavlus yazıyor. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister. Greklerse bilgelik arar. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzgarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. Hatırlabilir misiniz, bir defa bazı din bilgileri ve vericiler İsa'ya sordular. Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Ve Yunus'un belirtisi ne idi? Yunus, nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu yani İsa da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacaktı. Ve tabii ki sonra diriliş oldu. Demek ki İsa rahat bir yaşamla değil, kurban olarak ölmekle yüceltilecekti. Nasıl bir cevap verdi İsa aslında onlara? Tohum toprağa düşüp ölmedikçe hiçbir zaman ürün vermez. Rab İsa burada buğday tanesi olarak kendisine işaret etti. Ölmezse yalnız kalacaktı. Cennetin körkeminden tek başına zevk alacaktı. Orada körkemini paylaşacağı kurtuluş günahkarlar olmayacaktı. Ama ölürse birçoklarının kurtulabileceğini bir kurtuluş yolu sağlayacaktı. Ve sonra İsa devam ediyor. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Birçokları yaşamda en önemli olan şeylerin yiyecek ve zevk olduğunu sanır. Ama ve bu tabii ki çok iyi şeylerdir. Mesela arkadaşlar ile beraber yemek yemek kuşkusuz hoş bir şeydir. Tabii ki. Ama sadece bu şeyler için yaşarları ancak yaşamlarını böyle severken canın bedenden daha önemli olduğunu anlamada yetersiz kalırlar. Canlarının durumunu ihmal ederek yaşamlarını kaybederler. Yani ebedi hayat. Tehlikeli bir şey. Bu yüzden İsa söyledi. Yani canlarının durumunu ihmal ederek yaşamlarını insanlar kaybederler. Bu durumda İsa ölümle karşı karşıya idi. Ve şimdi İsa diyor, yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba, beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Rabbin düşünceleri artarak hemen önünde duran olaylar üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Unutmayan ki şimdi İsa'nın bu dünyada son hafta idi. Çarmıhı düşünüyor ve günah taşıyıcısı olacağını, Allah'ın günahlarımıza karşı olan gazabına katlanacağı zamanı tasarlıyordu. Büyük keder saatini düşünürken yüreği sıkılıyordu. Böyle bir durumda nasıl dua etmeliydi? Babasına onu bu saatten kurtarmasına mı rica etmeliydi? Bunun için dua edemezdi. Çünkü dünyaya gelişinin amacı çarmıha gitmekti. Ölmek için doğdu. Senin ve benim için. İsa sesleniyor. Baba, adını yücelt. Bunun üzerinde kökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Rab İsa, çarmıhtan kurtulabilmesi için dua edeceğine, babasının adının yüceltilebilmesi için dua etti. Kendi rahatı ya da güvenliğinden çok Allah'ın onurlandırmasıyla ilgileniyordu. Allah şimdi adını yüceltilmiş olduğunu ve yine yücelteceğini söyleyerek gökten konuştu. İsa'nın yeryüzündeki hizmeti sırasında Allah'ın adı yüceltildi. Nasirada geçen 30 sessiz yıl, halk arasındaki o 3 hizmet yılı, kurtarıcının harika sözleri ve işleri. İşte bütün bunlar babanın arını çok yüceltti. Ancak yine de Allah'a Mesih'in ölümü, gömülmesi, dirilmesi ve göğe çıkması daha büyük bir yücelik getirilecekti. Bugünkü klasik metni Matta İncili'nin 17. bölümünde yazılmıştır. Ben biraz oradan okuyacağım ve sonra birkaç söz bu konu hakkında söyleyeceğim. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Jakub ve Jakubun kardeşi Juhanna alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ısık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencileri göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, ya Rab dedi, burada bulunmamız ne iyi oldu? İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutun, onu dinleyin, dedi. Öğrenciler bunu işitince Dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. Kalkın, korkmayın dedi. Başlarına kaldırınca İsa'dan başka kimseye göremediler. Filippus Sesariyesindeki olaydan 6 gün sonra İsa, Petrus, Jakup ve Yuhanna'yı Celil'deki yüksek bir dağa çıkardı. İsa şimdiye kadar yüceliği bedende gizlenmişti. Ama şimdi yüzü ve giysileri güneş gibi parladı. Luka ya İncil'e göre ne hakkında konuştular bu yüksek dağda? İsa'nın yakında Jerusalem'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Yani İsa'nın ölümü hakkında konuştular. Demek ki onun ölümü çok önemli bir şey, olay olmalıydı. Yuhanna İncil'de demin okuduk ki, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikse yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Dağda Petrus dedi İsa'ya, burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çadır kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Petrus bu durumda çok etkilendi. Onun gerçek bir tarih anlayışı vardı. Bu durumu yakalamak isteğiyle 3 tane çardak ya da tapınak kurmayı önerdi. Biri İsa'ya, biri Musa'ya ve biri İlyas'a. Tabii ki öğrenciler orada kalmak istediler. Çünkü İsa ile beraber idiler. Birdenbire Baba Allah onların hepsinin parlak bir bulutla gölgedi ve sonra şöyle seslendi. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. İkinci defa buluttan bir ses geldi. Çünkü birinci defa İsa'yı vaftis olduğunda babanın sesi işitildi. Onu dinleyin. Kardeşler, bizim durumumuz aynıdır. Bize Allah her zaman de söylemek istiyor. İsa'yı dinleyin. Nasıl onun sesini dinleyebiliriz? Kutsal kitaptan, havadan, sudan gelmez. Kendi düşüncelerimize bize yardım etmez. Sadece Allah'ın sözü. Parlak bulut ve Tanrı'nın sesiyle şaşkına dönen öğrenciler yüzüstü yere kapandılar. Ama İsa onlara kalkmalarını ve korkmamalarını söyledi. İsa onlara korkmayın dedi. Dirilisten sonra da aynı şekilde öğrencileri göründüğü zaman korkmayın dedi. Aslında neden korktular? İsa kutsal olduğu için ve Allah'ın sesi yüksekten işittiği için korktular. Eğer biz şimdi İsa'yı bu kilisede fiziksel olarak görseydik, bizim reaksiyonumuz nasıl olurdu? Galiba Petrus gibi kendimizi günahkar hissedebilirdik. İsa bize de söyleyebilirdi. Korkmayın, ben kurtarıcınız İsa'yım. Öğrenciler kalkarken İsa'dan başka kimseyi göremediler. Ne kadar güzel bir durum. İsa'dan başka göremediler. Bizim hayatımızda durum tam tersini olabilir. Bazen zor bir hayat durumunda veya başka altında etrafındaki şeyleri hepsini görebiliriz. Ama İsa'yı görmüyoruz. Bunun gibi olarak hissettin mi sen? Ben hissettim. Biz bu metin hakkında ne düşünüyoruz? Neden bu olağandisi bir görüm verildi öğrencilere? Niçin Musa ve İlyas öğrencileri ile dağda idiler? Ben öyle düşünüyorum. İsa öğrencilerine bu yaşamın sonra çok daha güzel bir hayat olduğunu göstermek istiyor. Musa 1400 yıl daha önce yaşıyordu. Ve İlyas yaklaşık 700 yıl önce yaşıyordu. Ama şimdi diri olarak dağda idiler. Ve bu da çok ilginç bir şey. Petrus onları tanıyordu. Demek ki biz de birbirlerimizi cennette tanıyabiliriz. İsa'nın yolu çok zor bir yoluydu. Ama bu Allah'ın planladığı yoluydu. Cennette gidecek olan başka bir yol yoktur. Aslında bu yol, Golgota'ya giden yol, zaten yaratılış kitabında anlatılan günah düşüşten sonra açık oldu. Allah gelecek olan kurtarıcı, yani İsa hakkında zaten o zaman vaat verdi. Bir arkadaşımın sorusuna, bir arkadaşı bir defa bana sordu. Neden her zaman daima İsa'nın ölümünden, acı çekmesinden, günahlarının bağışlamasından, ebedi hayattan vesaire bahsediyorsunuz? Sorduğunda cevap verebiliyoruz. Çünkü müjdeye duymak ihtiyacımız var. Yani senin günahlarını İsa Mesih sayesinde bağışlanmıştır. Bugün bu kilisede, bu ayinde de Allah'ın İsa'ya ilettiği sözleri bize verilir. Biz Allah'ın sözü duyabiliriz. Allah'ın sözü okumakla, dinlemekle, duyurulmakla, kabul etmekle, ruhsal ezgiler beraber söylemekle ve Rabbin sofrasına katılmakla. Böyle yapmakla biz ruhsal diyetek alabiliriz. Rabbin sofrasında İsa kendisini bize veriyor. Sen vaftis olmuş olan kardeş, bu sofraya katılabilirsin bugün ve Allah'ın bereketini alacaksın. Amin.